Ayrım 49, Nevroz, Muzaffer Oruçoğlu, sayfa 510. Kızının çığlığını duyan ihtiyar babayı kapıdaki nöbetçi sokmadı içeri. Yalvardı, yakardı, ağladı. Sonuç alamayınca öbür kızına, Dilare'ye koştu. Babasıyla birlikte soluk soluğa geldi Dilare. Babasına kapının önünde beklemesini söyledi. Kendisi içeri girdi. Komutanı gelmiş gibi ses çıkmadı nöbetçiden. İçerinin manzarasından ürktü Dilare. Herkes ayaktaydı. Mercan ağlıyordu. Durnayı ayağa kaldırmış, ellerini arkadan bağlamış, tüfeği boynuna asmışlardı. Suratı, boynu, göğsü kan içindeydi. Alnı şişmişti. Puşusunda iri kan lekeleri vardı. Durnanın karşısında bağırarak konuşuyordu Taha Ağa.
"Ben size bela dağıtmışım ha? Tuh sana! Ben göğsümü siper etmişim, sizi korumuşum belaya karşı. Ben bu işe gönül rızasıyla girmemişim. Dağdaki bela beni çağırdı. Teröristlerin başı beni çağırdı. Doktor Baran beni çağırdı. Ben ne ettim? Ben gittim askeriyeden, gizli gittim. Bu görüşmeden belki hayırlı bir şey çıkar dedim. Birbirimize kurşun sıkmayız, anlaşırız belki dedim. Ama ne yaptılar? Görüşmeye gidenlere pusu kurdular, kalleşçe vurdular bizi. Jirkilerin kanını sebil ettiler. Bir jirkinin bir damla kanı bile yerde kalmaz. Bu dava benim için kan davasıdır, namus davasıdır. Ölen her jirkinin bir damla kanına bir terörist kurban etmezsem bu mübarek kan yerde kalır. Ben geçmişte 6 jandarmayı niye vurdum? İyi dinle, iyi dinle de kendine gel. Kaç sene bu dağlarda niye perişan oldum? Hep namus için, jirkinin namusu için, senin namusun için. Ben kalleş değilim, ben çoluk çocuğun uyuduğu evi roketle yıkmam. Tezkeresini almış, sivil elbisesini giymiş askerleri otobüsten indirip yol kıyısında kurşuna dizmem. Benim kanımda halis jirki kanı var. Görüşmeye çağırdım, düşmanıma pusu kurmam.
Bacısının bu cinnetini, dik başlılığını, terbiyesizliğini bir türlü kavrayamıyordu Dilare. Ne güzel konuşuyordu Taha Ağa. Kan davasından, namus davasından vazgeçer miydi bir jirki? Botan aşiretlerinden hangisine boyun eğmişti jirki? Koskoca bir devlete boyun eğmemişti. Dedelerinin, nenelerinin anlattıkları o kahramanlıkları dinlememiş miydi bu kadın? Ha namusu teslim etmişsin, ha tüfeğini. Jirkinin yüz karasıydı bu kadın. Bu Tanin dağlarında, Beytüş Şebap'ta jirkiler duyarsa gelip bu kadını parça parça etmezler miydi? Hele şu hale bak. Belli ki inat etmiş, tüfeği almamış. Ellerini arkadan bağlamış, boynuna asmışlar.
Ben Taho'yum, gözünü aç. Dünya malına tükürmüş adamım. Ben ne Musto, ne Maco, ne Baho, ne Tataro'yum. Kaçanların davarında, malında, mülkünde gözüm yok. Ben ihalelerin, kan paralarının, kaçakçılığın kurdu değilim. Cömertlik sermayemdir. Namusuma helal getirmem. Sen jirkisin. Her jirki benim namusumdur, ciğerparemdir. Ciğerimi çürütmem. Çürüyen yerini keser atarım. Bu Beytüş Şebap'ta beni sevmeyen jirki var mı? Göster. Niye? Çünkü namusumla yaşamışım, nefsime minnet etmemişim.
Elinde ıslak bir bezle gelip Durna'nın karşısına dikildi Mercan. Hala ağlıyordu sessizce. Dilare'nin ağlamamasına, ağzını açıp bir söz dahi söylememesine hayret ediyordu.
Dilare de jirki karısıdır sen de. Tırnağı olamazsın Dilare'nin.
Yeter, sus Taho diye bağırdı Mercan. Ne hale sokmuşsun bu garibi, utan.
Ben jirkiye merhamet etmem. Merhametten maraz doğar.
Allah da sana merhamet etmez diyerek Durna'nın yüzündeki kanları silmeye başladı Mercan. Yediğin zor, içtiğin zor, özün zor, zor zor, zor zor. Tacı bir zore nare neçire.
Dipnot tazı zorla ava gitmez. Bakışını bacısının bakışlarına dikti Dilare. Bir çift inat ve öç ateşine benzetti bakışlarını Durna'nın. Lanet okudu kör inadına, acıdı. Kocasızlığın, yoksulluğun, çirkinliğin kurbanı mıydı bu kadın? Asiliğinin sebebi neydi?
Tüfeği teslim etme Durna diye yumuşak bir sesle çıkıştı. Ablanım dinle beni. Teslim edersen bir günde her tarafa yayılır. Jirkiler duyar. Jirkiler duysa iyi. Goyanlar, pinyanişler, mahmuranlar da duyar.
''Botan duyar, botan!'' diye bağırdı Tahoa. ''Jirkilerin korktuğunu, silah bıraktığını yayarlar her tarafa. Biri bin ederler. Dünya alem bizim düşmanımızdır. Goyanların işi peşesi bizim kuyumuzu kazmaktır. Çingene kızından hatun olur da bu goyanlardan adam olmaz. Tek ayak üstünde bin yalanın belini bükerler.''
''Doğrudur bacım, tüfeği al, bu iş burada kapansın.'' Al kullanma, evinde asılı dursun, elini bile sürme ama duvarında asılı dursun.
Nöbet bile tutmasın, köyü savunmasın ama evinde asılı dursun.
He valla, ağa doğru söylenmiş, asılı dursun diye onayladı Dino.
Erkek olsa iş ciddileşir ama bu karıdır, ciddiye alma. Al tüfeğini, aç ellerini gitsin, bu iş burada bitsin diye fısıldadı.
Yo, bu iş burada bitmez, bitmez hacı, bitmez. Bizim jirkiler lanettir, pireyi deve yaparlar. Bizim jirkiler işsizdir, çeneleri gevşedi, yalanları çoğaldı. Sıpa saflığına girdiler. Ne söyleseler inanırlar. Yo, bu iş ince iştir, bu iş burada bitmez.
Tam bu sırada Durna'nın gözlerinin içi güldü. Enginlik, cesaret ve iyimserlikle doldu yüreği. Zincirini kırmanın coşkusuyla derin içten bir oh çekti.
''Açın kollarımı, bu silah benim namusumdur.'' dedi.
Güçlü bir sevinç çığlığı attı Dilara, bacısının boynuna sarılıp yanaklarından öptü. Gururla gülümsedi Tahava.
''Aferin Durna, affettim seni, açın kollarını.'' diyerek bir işaretle harekete geçirdi Dino'yu.
Bir yandan da acaba bize şaka mı yapıyor diye kadının bakışlarını sorgulamaya, gizli dünyasını açığa çıkarmaya, anlamaya çalışıyordu. Hayret, bakışları, edası, soluyuşu renklenmeye, cazipleşmeye başlamıştı kadının. Mercan gülümsüyordu. Dino kendirleri çözerken Durna öğürmeye başladı. Aniden çömeldi, kilimin üzerine lokur lokur kan kustu. Koştu bir leğen ve bir bardak su getirdi Mercan. Kilimdeki kanlı kusmağa baktı tava.
''Bir tas soğuk ayran getirin.'' dedi.
İstemez dedi Durna, ağzını çalkaladı suyla, leğene boşalttı. Kilimin üzerinden aldı tüfeğini, ayağa kalktı. Dışarı çıkarken dönüp Tahoa'ya baktı. Gözleri ateş gibi parlıyordu kadının. Yalın, dimdik ve arsızdı, ağa ürperdi.
''Şimdiye kadar bu tüfeği namusum bellememiştim. Bugünden sonra bu tüfek benim namusumdur. Mermim azdır, mermi de gönderin bana.''
Hızla dışarı çıkarken arkasından ağaların takdir duyguları sükun etti.
''Sonunda doğruyu bulursun, yeter ki damarında jirki kanı kaynasın. Bin sözün yapamadığını bir kötek yapar. Gevşeyen ot şelesine daya ayağını, çek kendini sıtlaşır. Karının temeli sağlanmış. Allah'ı var, akıllıdır, cesurdur, doğru sözlüdür.''
Kapıda bekleyen babasını ve anasını hızla geçti, yola çıktı. Bir grup korucu geliyordu aşağıdan, tüfeğini havaya kaldırdı. Bakışlarını göğün duru derinliğine verdi.
''Aa, bu tüfek, bu gördüğünüz tüfek benim namusumdur.'' diye bağırdı. ''Bu tüfek sizin tüfeklere benzemez. Bu tüfeğin mayasında benim kanım var.''
Korucular garip garip bakıp güldüler. Durna hızla geçti. Geçiş hızını, bağırmasını, yüzündeki ve göğsündeki kan lekelerini yorumlamaya, anlamlandırmaya koyuldular korucular. Doğruca evine gitti Durna. Az sonra anası, babası ve ablası Dilara geldi. Hiçbirinin sorusuna cevap vermedi. Konuşmalarını, nasihatlarını sessizce dinledi. Alışılmamış buruk bir tatla seyretti çocuklarını. Yüreği hüzünle ağırlaştı. Gözyaşlarını içine akıtarak derin, dayanılmaz acıların kıskacında ağladı akşama kadar. Kara bulutlar kapladı gökyüzünü, gece ağırlaştı demir gibi, çivit mavisine girdi batı ufku. Korkunç gümbürtülerle sarsıldı toprak. Önce isteksiz, sonra hesapsız bir tarzda boşandı yağmur. Toprak dirildi, soludu, şişti. Boyatma, serpilme kararsızlığı içinde olan otlar dikeldiler. Çimen ve gübre kokusu çöktü çamana. Yağmur giderek uslandı. Vakit gece yarısına erişmeden durulmaya başladı hava. Doğu yakasında açılan kocaman bir yırtıktan ışık döküldü toprağa. Kara saban demiri gibi gülümsedi toprak. Dişi bir bıldırcın çığlığı çarptı pencerelere. Durna usuldan kalktı, torbasını ve tüfeğini aldı. Çocuklarını doya doya öptü, kokladı. Ne güzel uyuyorlardı. Saçaklardan karanlığa damlayan yağmur sularını dinledi. Babasının horultusu geliyordu yan odadan.
kolunun yeniyle kuruladı yanaklarını. Ağlamanın, oyalanmanın zamanı değildi. Sürgüyü usuldan çekti, araladı kapıyı. Dinelmiş, durulanmış geceyle kucaklaştı, kapıyı çekerek kapattı. Üç kere öptü kapı eşiğini. Tanin dağlarına doğru hızla uzaklaştı. Bir köpeğin cılız birkaç havhavı yükseldi köyün bağrından. Bunun fırfıroktan inen subay köpeğini avlayan köpek olabileceğini düşündü Durna. Gidişimden haberi var, beni uğurluyor herhal diye mırıldandı. Karanlık nasıl da merhametsizdi. Menzillerin kudretini arttırıyordu karanlık. İşi zordu. Çoban Alişer'i bulacaktı Tanin dağlarında. Ve Alişer'in aracılığıyla gerillaya katılacaktı. Gece nasıl da sunturlu, şirret ve merhametsizdi. Düğün. Şerafettin dağlarına vahşi kuş feryatları egemendi. Bu kuşların güneyden, Brados'tan hatta Kafkaslardan geldiklerini söyleyenler vardı. Bazıları Şerafettin dağlarında büyük yılanların olduğunu söylüyordu. Gagaları Davut peygamberin örsünde dövülmüş gibi parlayan bu yırtıcı kuşlar bu yılanlar için geliyordu. Bu bölgede yılan efsaneleri yaygındı. Şahin'in yavrusuna aşık olan yılan, yağlı urgan şekline giren ve uçurumdan sallanarak bahtsız gelinleri intihara çağıran yılan. Uçuruma yuvarlanan, ağladıkça ve gözyaşları ırmağa düştükçe ışıklaşan yılan. Islığını yedi renkli gökkuşağı haline getiren yılan. Geceyi göz bebeğine hapseden yılan. Osuruğuyla kuzgunu zehirleyen yılan, kuzuları boğan kurdu, kuzu şekline girerek boğan yılan, kendi yalanına inanan ve kendi yalanıyla beslenen yılan, güvercin, kumru, kırlangıç ya da serçe sürülerini Şerafettin dağlarına korkudan uğrayamadıklarını söyleyenler vardı. Bu yüzden bu dağlarda otun, çiçeğin renkleri farklıydı. Suların dibinde yılan ya da kartal gözüne benzeyen acayip çakıllar, yosunlar vardı. Bu dağlara çarpan kuzu sesinin kaybolmadığını, uçurumlardan uçurumlara geçerek sonsuza kadar yankılandığını söylüyordu beri tandılar. İyiliğin korkarak yedi kat yer altına kaçtığı dağlardı bu dağlar. Kartalların tosbağa sırtında çiftleştiği, balıkların geceleri sulardan fırlayarak ateş gibi parladığı, esrarengiz, ürkütücü dağlardı bu dağlar. Gerilla grubunun canlılığı bin kat artıyordu bu dağlarda. Goventler, güreşler, klamlar, çığ gibi patlayan vahşi kahkahalar şaşırtıyordu Beritanlı göçerleri. Siz kartal soyundan gelme insanlarsınız diye takılıyordu ihtiyarlar. Yediden yetmişe tüm Beritanlılar canlanıyor, harekete geçiyordu onlar geldiğinde. Aha, kartallar geldi. Bakın bakın, saçları Allah'ın ayağına değen Drej Mahmut da geldi. Dipnot Drej uzun. Ben bunun ayak izlerini kayalarda gördüm. Bunların gelişine iki keçi kurban etmezsen bana da çolak cello demesinler. Anne, karıların sayısı çoğalmış. Nereden bulmuşlar bu kadar güzel karıyı? Onların gelişi Beritanlıların bayramıydı. Yeni şeyler öğreneceklerdi. Yeni yüzler, yeni gülüşler, yeni silahlar göreceklerdi. Silahların, bombaların sırrını öğrenecek, dürbünlerle ufuk çizgisine bakacaklardı. Aralarındaki anlaşmazlıkların, tatsızlıkların görüşmelerle tatlıya bağlanmasına tanık olacaklardı. En çok kimler seviniyordu onların gelişine? Zorla evlendirilmek istenen kızlar, başlık parasından dolayı bekleyen delikanlılar, yeni bir kuma tehdidi altında olan kadınlar, tedavi ve ilaç bekleyen hastalar. Coşkuyla govent tutmak isteyen herkes ve çocuklar. Kuşluk vakti geldiler ve gelir gelmez grubun dahi bilmediği, kahkahalar yaratan bir açıklamada bulundular. Açıklamayı hoca yaptı. Bu yüksek yaylada hep beraber Melemera'nın düğününü yapmaya geldik. Beritanlılar Ağır Mahmut'un düğünü için dört keçi kestiler. Mağaralarda kuru toprak üzerinde sırtını çürüten şu garip, şu andaval dağ adamının zifafın ilk gecesini dokuz direkli Beritan çadırında yün yatakta geçirmesini istiyorlardı. Bu garipler, bu kimsesiz ceylanlar bir gün belki de bir dağın kolları arasında, bir geçitte, bir pınar başında, bir nar ağacının altında vurulup düşeceklerdi. Beritanlılar onlara güzel bir gece yaşatmalıydı. Desteğin en mübareği ve en unutulmazı sevdaya yapılan destekti. Yere düşen ekmeği kaldırmak kadar azizdi. Sevdayı taş üzerinden kaldırıp yumuşacık yatağa koymak. İnsanın mayasıydı sevda. İlk çıkışı, ilk gülüşü, ilk cömertliğiydi. Uğruna baş koyduğu şeydi. Göğün duru taze ve yakın nazarı altında geniş sofralar kuruldu. Kuş sürüleri indi doruklardan sofralara yakın yerlere. Gülümseyişi büyüdü kadınların. Bakışların kesiştiği odak noktası haline geldi destanla Mahmut. Fıkralar kahkahaları kovaladı. İhtiyarların nüktelerini ve kadınların hançer gibi saplanan tek sözcüklü hicvini zevkle dinledi gerillalar. Sevincin, susamışlığın ve doyumun mis kokusu çöktü çimenlere. Çeto ağzını megafona dayayarak bir konuşma yaptı. Tüm Bertilerin görebileceği bir yerde oturuyordu. Sakindi, körpe bir papatya çiçeği kadar iyimserdi.
Gerillanın hayatı zengindir. Bana göre en zengin hayat ona aittir. Hayatını çiçeklerin hayatıyla birleştirir. Toprağın binbir çeşidiyle kucaklaşır. Sıkıntılarını kuşların efsunlu kılamlarıyla def eder. Aşık olur kuşlara. Gerillanın hayatı yalın ve temizdir. Fikri derindir. İki ayaklı koskoca bir dünyadır o. Yaşadığımız günü ve geleceği aydınlatan iki ışık kaynağıdır onun gözleri.
Gayet rahat, filizlenmiş, zümrüt duygular içinde dinliyordu Zelal. Umutları yücelmişti. Çeto'nun kendisine karşı incelmiş, anlamlı tebessümlerle dop dolu olduğunu düşünüyordu. Beritanlı kadınların fistanlarındaki renk ve motif çeşnisine dalmıştı. Kim bilir, belki bir başka zaman, bir başka yaylada, belki de Şerafettin dağlarında, çatılmış tüfeklerin tanıklığında bir düğünde kendileri için düzenlenecekti. Ama nasıl, evli bir adamla mı?
Bakın bu arkadaşlar evleniyorlar.
Biz de evleneceğiz diye bağırmak geldi içinden Zelal'ın.
Hayatlarını birleştiriyorlar. Bu çok güzel bir birleşmedir.
Bertiler gülümseyerek seyrettiler damatla gelini. El değmemiş, başlarını uçuruma eğmiş iki vahşi çan çiçeği gibiydiler. Darısı bizim başımıza dercesine gülümsüyorlardı Berti kızları.
Yağmurun toprakla birleşmesine benziyor diye devam etti Çeto. Gerillanın milyonlarla birleşmesine benziyor. Bu birleşmenin temelinde çalışan milyonların kurtuluşuna duyulan sevgi yatmaktadır.
Başını çevirip Çeto'ya baktı Zelal. İşte bu yanlış diye düşündü. Cinsel aşkla toplumsal kurtuluşa duyulan tutkuyu birbirine karıştırmadır. Aşkla aşka güzel şartlar yaratma tutkusunu birbirine karıştırmadır. Asıl olan aşktır. Aşkın şartlarını güzelleştirme, aşkı ve hayatı zincirlerinden kurtarma tutkusu aşka tabidir.
Milyonların kurtuluşuna, özgürlüğüne duyulan sevginin bir parçasıdır bizim kişisel aşkımız. Büyük kurtuluş davasına, özgürlüğe tabidir.
İki yudum su aldı Zelal. Yanlış, tam tersi diye devam etti düşünmeye. Kurtuluş davası da özgürlükle insana ve aşka tabidir. Önündeki tüm etleri silip süpüren Mahmut Gedo dayının onun bunun önünden çaktırmadan uzanıp aldığı kızarmış nimetleri de yutmaya başlamıştı ki Destan'ın böğrünü dürtmesiyle kendine geldi.
Biraz az tıkın, ayıptır fısıltısını duydu.
Ağzını silerek Çeto'ya kulak verdi.
Evlenmekle başıma gardiyan aldım diye düşündü. Belki yarın bir yerlerde vurulup düşeceğiz. Bunu biliyoruz ve bundan korkmuyoruz. Çünkü yaşamını güzel bir geleceğe adayanın ölümü güzel bir ölümdür. Güzel insan güzel ölümlerden ne kaçar ne de korkar.
Ölüm doğal ve kaçınılmaz bir şeydir ve kesinlikle istenilir bir şey, güzel bir şey değildir diye çıkıştı Zelal. Tüm sofra erbabı Zelal'a baktı.
Biz sadece güzel bir gelecek için yaşamıyoruz, aynı zamanda bugün için yaşıyoruz. Bana göre asıl olan bugündür, bugünü güzelleştirmektir.
Bertiler ve özellikle de Berti kadınları yaman bir kadın dercesine birbirlerine baktılar. Komutanın forsunu sıfıra indiriyor bu kadın diye düşündü Allahsız Ali. Çeto ile Zelal'ın çatışmasından korktu birçok partizan. Hoca Bertiler önünde dostça tartışmanın yararlı olacağını düşündü. Bugünü dünden daha güzel kılmak, güzel yaşamaktır. Ben güzel yaşamak için çıktım dağlara, onurlu ve özgür yaşamak için. ensesini sıvazladı. "Buyur buradan yak," diye iç geçirdi Allahsız Ali.
"Bana dayatılanı kabul etmedim."
"Sana çeto dayatacak ve kabul edeceksin," diye yeniden iç geçirdi Allahsız Ali. Hınzır hınzır gülümsedi. Allahsızın kendisine gülümsediğini sandı Mahmut, göz kırptı. "Köleliği kabul etmedim. Ulusal, sınıfsal, cinsel köleliğe baş kaldırmadan iyi yaşamanın mümkün olmadığına inandım. İçimde büyük bir boşluk vardı. Dipsiz, çın çın çınlayan karanlık bir kuyu gibiydim. Bildiğim şeyleri bile bilmediğimi düşündüm. Tüylerim diken diken oldu. Hareketin, eylemin gücüne inandım. Eylemi değiştirmenin ve değişmenin, bilgiyle donanmanın ve iyi yaşamanın bir aracı olarak gördüm. Dağlara baktım, içimde dağ silsileleri oluştu ve hiçbir güç durduramadı beni. Ne okul, ne aile, ne de çevre baskısı." Sakince dinliyordu Çeto. Sözünün yarıda kesilmesine alınmamıştı. Hoşuna gidiyordu Zelal'ın karşı çıkışları, polemikleri. Kavrayışına ve perspektifine vurgundu Zelal'ın. Beritanlı göçerlerin huzurunda çatışmak istemiyordu Zelal'la. Gedo dayının araya girmesiyle tartışmanın seyri değişti. Gedo dayı kendisini Mahmud'un babası ilan etti.
"Karanlık yüklendi toprağa, herkes kalksın ayağa, govent başlasın," diye bağırdı. "Gel oğlum, oğlum benim, kurban olurum draj boyuna. Gelinim sen de gel, sen de soluma gel, kurban olurum elinin hamuruna."
Tüm Beritanlıların canlı katılımıyla iki saat oynadılar. Beşir'le Bezo'nun sazbentlik yaptığı govent, zazaca söylenen bir demenan ağırlamasıyla son buldu. Geceyi hançer gibi yırttı Beşir'in kıvrak kulağımı. Yüce dağ başında kar katar katar, aklıma geldikçe dertlerim artar. Arının verdiği balı ben nedem, dudaktan aldığım bal bana yeter. Göçer kadınlarının tililileri başladı. Güneydoğu yakasında bir hilal ay belirdi. Pınar gözü gibi dupduru yumuşacıktı gece. Tilililer kızın ve oğlanın gerdek çadırına sokulması çağrısıydı. Partizan ve göçer kadınlar destanın çevresinde kümelendiler. Toplu halde götürüp çadıra koydular. Çalı çırpı, geven, tezek ve ottan oluşan yığını tutuşturdular. Erik kızılına girdi kara çadır. Tililerle çınladı da.
49. ayrımın sonu. Sayfa 519.